Ayrım 44. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 416. 17. Bölüm. Gök ve yer kelimeleri farklı farklı şekillerde yorumlanabilir. 24. Onların iddiası şu: söylediklerin doğru ama Musa, kutsal ruhun vahiyle başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı derken iki alem yoktu zihninde. Hayır, gök kelimesiyle ruhani ya da idrak yetisi olan ve kesintisizce Tanrı'nın suretini temaşa eden bir alemi kastetmedi. Yer kelimesiyle de biçimsiz maddeyi. Peki o halde neyi kastetti? Bizim dediğimizi kastetti o zat diyorlar. Ve bizim dediğimizde onun gök ve yer kelimeleriyle açıkladığı şeyler. Peki nedir sizin dediğiniz? İlk satırlardaki gök ve yer kelimeleriyle şu görülebilir dünyayı kastetmek istedi. Genel anlamda ve kısaca, böylece sonradan kutsal ruhun bize açıklamayı uygun gördüğü şekilde her şeyi peş peşe sıraladığı günlere dağıtıp ayrıntılarıyla teker teker açıklayabilirdi. Hitap ettiği topluluk kaba saba ve maddiyata düşkün insanlardan oluşuyordu. Bu yüzden onlara sadece Tanrı'nın görülebilir eserlerini sunmaya karar verdi. Ama işte Musa'nın görünmeyen ve düzeni olmayan yer ve karanlıklarla kaplı boşluk ifadelerinden biçimsiz maddenin anlaşılmasında bir gariplik olmadığını onlar da kabul ediyorlar. Çünkü metnin ilerleyen satırlarında gözümüzle gördüğümüz ve hepimizin bildiği şeylerin bu maddeden gün be gün yaratıldığı ve bir düzene konduğu gösteriliyor. 25. Ne yani? O zaman başkası da kalkar der ki, ilk satırlardaki gök ve yer ifadesiyle o biçimsiz ve karmakarışık madde ima edilmiş. Çünkü genellikle gökyüzü ve yeryüzü kelimeleriyle adlandırdığımız şu görünür dünya hepimizin önünde açıkça duran bütün doğasıyla bu maddeden yaratıldı ve mükemmel hale getirildi. Peki, başkası da şöyle bir yorum getirebilir. Gök ve yer ifadeleri hem görünmeyen hem de görünen doğayı gayet güzel tanımlıyor. Bu iki kelimeyle bütün yaratılış kastediliyor. Yani Tanrı'nın bilgeliğinde, başka deyişle başlangıçta yaratılan bütün her şey. Ama bunların hiçbiri Tanrı'nın doğasından yaratılmadı, hiçlikten yaratıldı. Çünkü hiçbiri Tanrı gibi kendi kendilerinin varlık sebebi değiller ve hepsinde ilkece değişkenlik söz konusu. Bunlar isterse Tanrı'nın ezeli ve ebedi evi gibi kalıcı olsunlar. İsterse insanın ruhu ve bedeni gibi değişime maruz kalsınlar, fark etmez. Öyleyse hem görülebilir hem de görülemez olan her şeyin ortak maddesi, başlangıçta biçimlenmemiş ama biçimlenme imkanı olan gök ve yerin de yaratıldığı madde, yani kısacası görülemez ve görülebilir yaratı iki öğeden oluştu. Bu görüşe göre henüz biçimlenmemiş yaratı, görünmeyen ve düzeni olmayan yer ve boşluğun üstündeki karanlık ifadeleriyle dile döküldü. Şu farkla ki, biçimlenmiş ve düzenlenmiş yer, maddenin henüz biçimlenmemiş halini ima ederken, boşluğun üstündeki karanlık ifadesi, kontrolsüz akış diyebileceğimiz, akış kontrol altına alınmadan ve bilgelikle aydınlanmadan önceki ruhani alemi ima ediyor. 28. Başka yorumlar da yapılabilir. Örneğin çok istenirse biri de kalkıp der ki, başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı ifadesini okuduğumuzda buradaki gök ve yer kelimelerinin hali hazırda mükemmel ya da biçimli doğaları kastetmediği açık. İster görülebilir olsun bu doğalar, isterse görülemez, fark etmez. Bu kelimelerle kastedilen şeylerin henüz biçimlenmemiş başlangıcı, yani biçimlenme imkanı olan ve yaratım amacına hizmet edecek madde. Şeyler bu maddenin özünde mevcut ama karışık bir halde. Henüz özellikleri ve biçimleri ayırt edilemiyor. Bunlar kendi konumlarına göre ayrıldıklarında gök ve yer adını alırlar. Bunların birisi ruhani, diğeri maddi yaratıdır. 18. Bölüm. Hatalı olsa bile hangi tür yorum kutsal kitaplara halel getirmez? 27. Bu yorumların hepsini dinliyor, üzerlerine düşünüyorum. Ama kelimeler üstüne tartışmak istemiyorum. Çünkü dinleyenlerin kafasını karıştırmaktan başka işe yaramaz bu. Kutsal yasa ıslah ve terbiye etmek için iyi bir araç. Tabii eğer yasal şekilde kullanılırsa. Çünkü bu yasanın amacı saf yürekten, temiz vicdandan, sahte olmayan imandan doğan şefkat. Öğretmenimiz tüm kutsal yasanın ve peygamberlerin bağlı olduğu iki buyruğun şefkate dayandığını çok iyi biliyordu. Onlardan biri kutsal yasanın iyi yorumcularından biriydi. İsa'yı sınamak amacıyla ona şunu sordu. Öğretmenim, kutsal yasada en önemli buyruk hangisidir? İsa şu karşılığı verdi. Rabbin Tanrı'yı bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Kutsal yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır. Tanrım, sırları gözlerime gösteren ışık, ben bu buyrukları biliyorum ve bütün gönlümle sana itiraf ediyorum. O halde metinde geçen o iki kelime farklı şekillerde yorumlanabiliyorsa ve bütün bu yorumlarda doğruysa ben neden zan altında kalıyorum? Yani neden zan altında kalıyorum eğer ben o metnin yazarının kastettiği kelimeleri bir başkasının anladığından daha farklı şekilde anlayıp yorumluyorsam? Hepimiz o metni okuyor ve okurken de yazarın ne demek istediğini yakalamaya ve kavramaya çalışıyoruz. Yazarın doğruyu dile getirdiğine inandığımız için haddimizi aşıp bizim yanlış olduğunu bildiğimiz ya da öyle düşündüğümüz şeylerin onun dilinden döküldüğünü söylemiyoruz. O halde her birimiz yazarın metinde neyi kastettiğini elimizden geldiğince anlamaya çalıştığımıza göre bir okur senin ona gösterdiğin anlamın doğru olduğuna inanıyorsa, ey doğruyu söyleyen zihinlerin nuru, ne kötülük var bunda. Okuduğu yazar böyle düşünmemişse, o da doğruyu kavradığı halde yorumcunun çıkardığı anlamı düşünmemişse. 19. Bölüm Apaçık Gerçekler 28. Çünkü gerçek olan, Ya Rab, senin göğü ve yeri yaratmış olman. Gerçek olan, senin bilgeliğinin başlangıç olması ve onun aracılığıyla her şeyi yaratmış olman. Gerçek olan, bu görünür dünyanın büyük bir bölümünü göğün ve yerin oluşturması ve bu iki kelimenin lafı hiç dolandırmadan söylersek yaratılmış ve bu dünyaya konmuş ne varsa hepsini kucaklıyor olması. Gerçek olan, değişebilir olan her şeyin bizim aklımıza bir tür biçimsizlik ilkesini getirmesi ve bu ilkenin şeylerin biçim almasına ya da değişmesine ve başka bir biçime dönüşmesine imkan tanıması. Gerçek olan, değişime yazgılı olmayan bir biçime sıkı sıkıya kenetlenmiş bir varlığın değişime yazgılı olduğu halde zamandan hiçbir şekilde etkilenmemesi ve değişim yaşamaması. Gerçek olan, hiçliğe yakın olan biçimsizliğin özünde zamansal değişimlere olanak tanımaması. Gerçek olan, bir şeyin meydana geldiği kaynağın, geniş anlamda meydana getirdiği şeyin adıyla anılıyor olması. İşte bu yüzden göğün ve yerin yaratıldığı biçimsiz maddenin gök ve yer olarak anılabilmesi. Gerçek olan bir biçime kavuşmuş olan varlıkların arasında hiçbirinin dünya ve boşluk kadar biçimsizliğe yakın olmaması. Gerçek olan senin yalnızca yaratılmış ve bir biçime kavuşmuş varlıkların değil, aynı zamanda yaratılacak ve bir biçime kavuşacak varlıkların da kaynağı olman, senin her şeye varlık kazandırman. Gerçek olan, biçimsizlik ilkesinden biçim alan ne varsa, ilkin biçimsiz olması, sonradan bir biçime kavuşması. 20. Bölüm Başlangıçta yarattı vesaire ifadesinin farklı yorumları. 29. Gönül gözlerine bu gerçekleri görebilme olanağını bahşettiğin insanlar bu önermelerden kuşku duymazlar ve senin kulun Musa'nın hakikatin ruhunun vahiyle konuşmuş olduğuna içtenlikle inanırlar. Demek ki bizler bu gerçeklere dayanarak başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı ifadesini kendimize göre yorumlamayı seçiyoruz. Birimiz şöyle bir yorum getiriyor ve diyor ki, başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı ifadesi, Tanrı'nın kendisi gibi ezeli ve ebedi olan sözüyle birlikte bulunan, biri akılla kavranan, diğeri duyulur olan, yani ruhani ve maddi olan iki eser yarattığı anlamına gelir. Birimiz de şöyle yorumluyor ve diyor ki, başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı ifadesi, Tanrı'nın kendisi gibi ezeli ve ebedi olan sözüyle şu maddi dünyanın koskoca kütlesini içinde yer alan tüm varlıklarla, yani bizim gözlerimizle gördüğümüz ve bilip tanıdığımız tüm varlıklarla birlikte yarattığı anlamına geliyor. Bir başkası çıkıyor ve diyor ki, başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı ifadesi, Tanrı'nın kendisi gibi ezeli ve ebedi olan sözüyle, ruhani ve maddi yaratılarının kaynağı olan biçimsiz maddeyi yarattığı anlamına geliyor. Yine bir başkası da diyor ki, başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı ifadesi, Tanrı'nın kendisi gibi ezeli ve ebedi olan sözüyle, maddi yaratımının kaynağı olan biçimsiz maddeyi yarattığı anlamına geliyor. İşte bu biçimsiz maddede gök ve yer de vardı ama henüz karmaşık bir yapıdaydı. Oysa şimdi birbirlerinden ayrıldıklarını ve dünyamızın koskoca kütlesi içinde belli bir biçime kavuşmuş olduklarını görebiliyoruz. Yine bir başkası da şöyle diyebilir. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı ifadesi, Tanrı'nın kendisi gibi ezeli ve ebedi olan sözüyle, yaratım eyleminin en başında gök ve yerin henüz birbirinden ayrılmamış halde olduğu biçimsiz maddeyi yarattığı anlamına geliyor. Ama şimdi bu ikisi belli bir biçime kavuşmuş durumdalar ve bize görünüyorlar. Üstelik kapsadıkları bütün varlıklarla birlikte. 21. Bölüm. Yeryüzü görünmezdi vesaire ifadesinin farklı yorumları. 30. Bu ifadeden sonra gelen sözlerin yorumlanmasında da aynı mantık geçerli. Yani yine yukarıdaki gerçeklere dayanarak yeryüzü görünmeyen, düzeni olmayan derin boşluktu. Bu boşluğun üzeri karanlıklarla kaplıydı ifadesini de herkes kendine göre değerlendirme yoluna gidiyor. Biri çıkıp diyor ki, yeryüzü görünmeyen, düzeni olmayan derin boşluktu. Bu boşluğun üzeri karanlıklarla kaplıydı ifadesi, Tanrı'nın yarattığı o maddenin, maddi yaratımların biçimsiz, düzensiz ve ışıksız ham maddesi olduğunu belirtiyor. Bir başkası da çıkıp diyor ki, yeryüzü görünmeyen, düzeni olmayan derin boşluktu. Bu boşluğun üzeri karanlıklarla kaplıydı ifadesi, gök ve yer denen bu bütünlüğün henüz biçimsiz ve karanlık bir ham madde olduğunu belirtiyor. Ayrıca bu ham maddeden maddi gökyüzünün ve maddi yeryüzünün içlerinde yer alan ve duyularımızla algıladığımız bütün varlıklarla birlikte yaratıldığını. Bir başkası da şöyle yorumluyor bunu. Yeryüzü görünmeyen, düzeni olmayan derin boşluktu. Bu boşluğun üzeri karanlıklarla kaplıydı ifadesi, gök ve yer denen bu bütünlüğün henüz biçimsiz ve karanlık bir ham madde olduğunu, bu maddeden hem algılanabilir göğün yaratıldığını, buna metnin başında bir yerinde göklerin göğü adı veriliyor, hem de yerin, başka deyişle maddi gökyüzü ifadesiyle dile getirebileceğimiz göğü de içine alan şu bütün maddi doğanın yaratıldığını belirtiyor. Yani görünen ya da görünmeyen ne kadar varlık varsa bu ham maddeden tezahür ettiğini. Başka biri çıkıyor ve diyor ki, yeryüzü görünmeyen, düzeni olmayan derin boşluktu. Bu boşluğun üzeri karanlıklarla kaplıydı ifadesi, kutsal kitabın biçimsizliğe gök ve yer adını vermediğini gösteriyor. Çünkü zaten bir biçimsizlik vardı ve görünmeyen, düzeni olmayan yeryüzü ve karanlık boşluk sözleriyle tanımlanan zaten bu biçimsizlikti. Daha önceki ifadede görüldüğü gibi Tanrı bu biçimsizlikten göğü ve yeri yarattı, yani ruhani ve maddi eserini. Bir başkası da diyor ki, kutsal kitap yeryüzü görünmeyen, düzeni olmayan derin boşluktu. Bu boşluğun üzeri karanlıklarla kaplıydı ifadesiyle zaten biçimsiz bir ham maddenin var olduğunu, önceki ifadede de geçtiği şekilde Tanrı'nın bu maddeden göğü ve yeri yarattığını, yani üstte ve altta olmak üzere koskoca iki parçaya bölünmüş dünyamızın maddi kütlesini içinde yer alan ve bizim aşina olup bildiğimiz bütün varlıklarıyla birlikte yarattığını dile getiriyor. 22. Bölüm. Tanrı tarafından yaratılan bir şeyden yaratılış kitabının hiç söz etmemesi herhangi bir tartışma doğurmaz. 31. Bu son iki yoruma belki birileri şu şekilde itiraz edebilir. Maddenin biçim almamış haline gök ve yer dendiği görüşüne karşı çıkıyorsanız, o zaman Tanrı'nın yaratmadığı ama göğü ve yeri yaratmasına vesile kıldığı bir madde var diyorsunuz. Çünkü kutsal kitapta Tanrı tarafından yaratılan biçimsiz bir maddeden hiç söz edilmemiş. Biz sadece Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı dendiğinde gök ve yer kelimelerinden ya da sadece dünya kelimesinden biçimsiz bir maddeye gönderimde bulunulduğunu çıkarıyoruz. Sonraki satırdaki yer görünmeyen ve düzeni olmayan bir boşluktu ifadesinde kutsal kitabın biçimsiz maddeye bu adı vermeyi uygun gördüğü anlaşılsa da yine de biz buradan sadece Tanrı'nın yaratmış olduğu şeyi anlayabiliyoruz ki bu da önceki satırda göğü ve yeri yarattı şeklinde ifade ediliyor. Yukarıdaki açıklamalarımızın en sonunda yer alan iki yorumun sahibi, biri olmazsa öteki bu tür itirazları işittiğinde mutlaka şöyle bir yanıt döşenecektir. Biz bu biçimsiz maddenin Tanrı tarafından her şeyi yaratan ve yarattığı her şeyi iyi yaratan Tanrı tarafından yaratılmış olduğunu reddetmiyoruz ki. Biz yaratılmış ve biçimlenmiş varlıkların iyilikten fazlasıyla nasiplenmiş olduklarını söylerken, yaratmaya ve biçimlendirmeye vesile olacak şekilde yaratılmış şeyin iyilikten daha az nasiplendiğini düşünüyoruz. Ama ne olursa olsun sonuçta onun da iyi olduğunu kabul ediyoruz. Evet, kutsal kitap Tanrı'nın bu biçimsiz maddeyi yarattığı ile ilgili bir şey belirtmemiş. Ama ona bakarsanız, örneğin kerubim ve serafimin yaratılışı ile ilgili de herhangi bir şey belirtmemiş. Havarinin tahtlar, egemenlikler, yönetimler, erdemler diye teker teker sıraladığı diğer meleklerle ilgili de bir şey dememiş. Pseudo Dionysius, Meleklerin Hiyerarşisi adlı eserinde melekleri şöyle sıralar. 1. sıra, Tanrı'ya en yakın olanlar. Serafim, üzerinde serafimler duruyordu. Her birinin 6 kanadı vardı. İkisiyle yüzlerini, ikisiyle ayaklarını örtüyor, öbür ikisiyle de uçuyorlardı. Birbirlerine şöyle sesleniyorlardı. Her şeye egemen olan Rab kutsal, kutsal, kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı doldurur. Serafimlerin sesinden kapı söveleriyle eşikler sarsıldı, tapınak dumanla doldu. Kerubim, tarifsiz bir ışıkla parıl parıl parlayan bu aşamadaki melekler, her şeyi bilen Tanrı'nın önünde dururlar. Tanrı'nın bilgeliğinin ışığıyla aydınlanır ve çok gözlü olarak tanımlanırlar. Tahtlar, Tanrı'yı taşıyan tahtlar, Tanrı'nın adaletinin melekleridir. Onun adaletini dünyevi taht sahiplerine, yani krallara ve efendilere aşılarlar. İkinci sıra, göksel sarayın rahip hükümdarları, güçler. Kötülüğün üstünde hakimiyet kuran güçlerdir. Böylece şeytanların kötülüklerine gem vururlar. Dolayısıyla şeytanların insan ruhuna ektiği tutkular ve kötü düşüncelerden insanları uzak tutarlar. Egemenlikler, kendilerinden sonra gelen meleklere egemen olduklarından böyle adlandırılırlar. Dünyaya adil ve bilgece yönetim gücü yollar, insanlara tutkularını nasıl denetleyeceklerini, ruhlarını et ve kanın yani bedenin hakimiyetinden nasıl kurtarabileceklerini ve iradelerine nasıl hakim olabileceklerini öğretirler. Yönetimler, kendilerinden sonra gelen meleklere hakim oldukları gibi aynı zamanda evrenin, dünyanın ve dünyadaki her ülkenin, her ulusun, her ırkın yöneticiliğini de üstlenmişlerdir. Üçüncü sıra, elçi melekler. Erdemler, yüceler yücesi ve her şeye kadir olan Tanrı'nın iradesinin anında yerine gelmesini sağlayan meleklerdir. Mucizeler yarattıkları gibi Tanrı'nın yoluna giren azizlerinde gerek hastaları iyileştirmelerini, gerekse gelecekten haber vermelerini sağlayarak mucizeler gerçekleştirmesinde rol oynarlar. Ayrıca her insana sabretme gücü aşılar, böylece yaşamlarındaki acı olaylara dingin bir ruhla katlanmayı öğretirler. Baş melekler, hayırlı haberleri taşıyan, haber veren güçlerdir. Üst aşamadaki meleklerden aldıkları hayırlı haberleri alt sıradaki meleklere iletirler. Onlar aracılığıyla da insanlara, insanların zihinlerinde bilgi ışığını yakar ve onları gizemlerin sırrına erdirirler. Melekler, Tanrı ile ölümlüler arasında aracılık eden insanlara en yakın varlıklardır. Tanrı tarafından her insana doğduğu andan itibaren verilen ve onu bütün yaşamı boyunca koruyan ve bilgilendiren güçlerdir. Buna rağmen hepsinin Tanrı tarafından yaratıldığına hiç şüphe yok. Tanrı göğü ve yeri yarattı ifadesi her şeyi içeriyorsa ya sularla ilgili ne demeliyiz? Tanrı'nın ruhu üzerlerinde dalgalanıyordu sözlerinden ne anlamalıyız? Yer kelimesiyle suların da kastedildiğini kabul ediyorsak o zaman yerin nasıl biçimsiz madde olduğunu düşünebiliriz. Suların bu kadar güzel olduğunu görürken ya da böyle düşündüğümüzü varsayalım o zaman kutsal kitap niçin biçimsiz maddeden gök kubbe yaratıldı ve gökyüzü olarak adlandırıldı diye yazıyor. Niçin suların yaratıldığını yazmıyor. Çünkü sular biçimsiz değil, görünmez de değil. Güzel güzel akıp gidiyorlar, biz de onları seyrediyoruz. Yok eğer sular Tanrı gök kubbenin altında toplansınlar dediğinde bu güzelliklerine kavuşmuşsalar ve bu toplanmayı biz biçim alma olarak değerlendiriyorsak, gök kubbenin üstündeki sularla ilgili ne diyeceğiz? Çünkü biçimsiz olmuş olsalardı, onlara bahşedilen o onurlu konumu hak etmemiş olurlardı. Ama kutsal kitapta suların biçimlendiğine dair herhangi bir bahis geçmiyor ki. Demek ki yaratılış kitabı Tanrı'nın yaratmış olduğu varlıklar hakkında suskunluğunu koruyabilir. Ama sarsılmaz imanımız ve doğru mantıksal çıkarımlarımız bize bu varlıkların Tanrı tarafından yaratıldığına herhangi bir şüphe duymamamız gerektiğini söyler. Ayrıca güvenilir bir öğreti hiçbir şekilde haddini aşıp da sırf yaratılış kitabından işittiğimiz anlatımlara dayanarak gök kubbenin üstündeki suların Tanrı gibi ezeli ve ebedi olduğu iddiasında bulunamaz. Çünkü bu kitapta bu suların ne zaman yaratıldıklarına dair bir bilgiye rastlayamıyoruz. Öyleyse niçin bu olayı hakikatin öğretisine göre değerlendirmiyor ve kutsal kitapta görünmeyen ve bir düzeni olmayan yer ve üzeri karanlıklarla kaplı boşluk olarak tanımlanan biçimsiz maddenin Tanrı tarafından hiçlikten yaratıldığını, bu yüzden Tanrı gibi ezeli ve ebedi olmadığını anlamamakta ısrar ediyoruz. Yaratılış kitabında bu maddenin ne zaman yaratıldığına dair bir bilgi verilmemiş olsa bile. 44. ayrımın sonu. Sayfa 427.